Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen.
Diğer Kam'dan herkese merhaba. Açık Radyo'dasınız 95.0'da. Her zaman olduğu gibi, her salı olduğu gibi bugün de 16.30'da sizlerle birlikteyiz. Ortam Damla Özlüer benimle birlikte ve bugün bir konuğumuz var. Evin Darbaşboğa Eşit, yani Eşit Haklar İzleme Derneği Proje Koordinatörü, avukat. Hoş geldiniz Evin Dar Hanım.
Merhabalar, hoş buldum.
Hoş geldiniz Evindar. Çok mutluyuz sizi bugün burada bizlerle ağırlayabildiğimiz için. Çünkü çok kritik meseleleri konuşacağız. Ama önce bir Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'ni konuşalım mı? Neler yapıyorsunuz eşit olarak ve nerelere müdahale etmeye çalışıyorsunuz toplumsal meselelerde?
Tabii, merhabalar Damla. Tekrardan teşekkürler davetiniz için bu arada. Tabii ki sadece biz Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden bahsederek başlamakta belki fayda var gerçekten. Faaliyetlerine 2010 yılında başladı Eşit Haklar İçin İzleme Derneği. Hak ve özgürlüklerin herkes için tanınması ve eşit hakların eşit fırsatlarla sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütüyor. İzleme, savunuculuk ve destek odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Ana çalışma alanlarımızı seçim izleme, adalet erişim, barışçı toplantı ve gösteri hakkı, ayrımcılıkla mücadele olarak özetleyebiliriz. Seçim izleme çalışmalarını 2011 yılından beri tüm seçimlerde yürütüyor. Ve seçimlerdeki hak ihlallerinin raporlanmasına amaçlıyor. Adalet erişim kapsamında ve gene barışçı toplantı ve gösteri hakkında da yıllık raporlar hazırlıyor. Tüm bunların yanı sıra çalışma alanlarına giren hak ihlallerine ilişkin hukuki destek başvuruları da almaya ve dernek bünyesindeki avukatlarımız aracılığıyla hukuki destek sağlamaya da devam ediyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim çalışmalarımızı. Ankara'da şu anda derneğin merkezi, İzmir'de de bir temsilciliğimiz var.
Bir tür herkes için adalet meselesi üzerine çalışıyorsunuz ama buradaki kritik nokta herkes derken aslında şanslı çoğunluğu, kendi adaletini kendisi yaratan, onu takip edebilen, olanakları olan ve ayrımcılığa uğramayan çoğunluğu değil, ötekileri diyelim tırnak içinde temsil ediyorsunuz. Bu adalete erişim projesi de benzer bir şeyin altını çizen ve onu farklı kategoriler içinde izleyen bir proje. Biraz ondan söz edelim derim. Sonra sözü Damla'ya bırakacağım. Onun da soruları vardır.
Tabii. Aynen öyle aslında. Eşit haklardan bahsederken o haklardan faydalanamayan kişilere destek olmayı amaçlıyoruz. Ve projemizin de aslında adı dezavantajlı grupların adalete erişiminin güçlendirilmesi. Belki dezavantajlı gruplar derken neyi kastediyoruz? Bununla da başlamakta fayda olabilir bir kapsam belirlemek açısından. Türkiye'de tabii ki yani çeşitli sosyal, kültürel, politik veya ekonomik sebeplerle ayrımcılığa ve ötekileştirmeye maruz bırakılan birçok grup var. Bunları sınırlı bir şekilde saymak aslında pek de faydalı olmuyor alandaki çalışmalar bakımından. Bu yüzden biz hem kapsayıcı hem de gerçekçi bir şekilde yaklaşmaya çalışıyoruz ve yaşanan çoklu ayrımcılıkları da tanımaya çalışıyoruz. Evet, etnik, dil ve inanç grupları, kadınlar, çocuklar, engelliler, göçmenler ve LGBT artılar bizim çalışmalarımızda sıklıkla beraber çalıştığımız gruplar. Ve bu şekilde bir kapsam çiziyoruz aslında çalışmalarımızda. Ama temel problem de aslında yasal mevzuatta bu grupların tanınmaması ve de bu grupların temel haklarından yoksun kalma, temel haklarını kullanmalarının önündeki engellerle mücadele etmek de bizim temel amacımız olarak karşımızda duruyor. Projeye dair belki birazcık giriş yapmakta yapmam gerekirse eğer.
Evet, ondan şimdi... önce belki de söyleyeceksiniz ama sözünüzü kestim. Türkiye'de adalete erişimin durumunu bir genel fotoğrafını çekerek projeye oradan geçersek.
Ya aslında o kadar geniş bir konu ki, yani adalete erişim dediğimiz kavram çünkü çok geniş bir konu. Adalete erişim aslında çok erken, yani kişinin hak ihlaline uğradığı andan bu hak ihlaliyle ilgili bir aksiyon alması, bu aksiyondan bir sonuç alması, adil bir karar alması ve o adil kararı icra edebilmesine dair bir süreç. Ve bu süreçte yaşanabilen birçok engel var. Adil, yani aslında sadece biz adli yardım, ekonomik engeller, mimari sorunlar gibi sorunlardan da bahsetmiyoruz. Bu kavramın içine adil yargılanma hakkı, makul sürede yargılanma hakkı, mahkeme önünde eşitlik gibi birçok kavram da giriyor. Dolayısıyla aslında bu hak ihlaline uğradığı andan bu bahsettiğim son ana kadar o kadar fazla adalet erişiminin önünde engel var ki ve Türkiye'de maalesef bu problemin her aşamasında karşı karşıya kaldığımız o kadar çok problem var ki bu sorunun cevabını aslında nereden başlasam diye endişelenerek başlıyorum aslında. Ama belki biraz kategorize etmekte fayda olabilir. Her dezavantajlı grup bakımından öncelikle biz adalet erişiminde farklı farklı yaşanan problemler görüyoruz. Yani bir LGBT artının adalet erişiminde yaşadığı problem farklı olurken engelli birinin yaşadığı problem öncelik olarak farklı olabiliyor. Belki mimari engellerden bahsedebiliriz mesela. Adalet erişimde evet, yani adliyelere erişim, adliyeye engelli birinin erişimi, adliye binalarının erişilebilirliği de adalet erişim probleminin içinde yer alıyor ve maalesef Türkiye'de bu konuda da çok iyi değiliz. Yine ekonomik engeller Türkiye'de özellikle yoksulluğun giderek derinleşmesiyle birlikte her dezavantajlı grup bakımından aslında derinleşen bir problem haline geliyor. Adalete erişim mekanizmalarının, yargı harçlarının, mahkeme masraflarının giderek yükselmesi adalet erişiminin önünde çok büyük bir engel olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunların yanında tabii ki çok temel problemler olarak haklara dair farkındalık eksikliği gibi bir problemden bahsedebiliyoruz. Çoğu insanın aslında haklarını kullanmasının önündeki en büyük engel olarak haklara dair farkındalık ve bilinç eksikliği olduğunu görüyoruz. Hukuki süreçlerin karmaşıklığı, bu mekanizmaların kullanımının aslında çok da kolay olmayışı en temel problemlerden biri olarak karşımıza çıkıyor Türkiye'de. Bunun dışında tabii ki yine yargısal mekanizmaların ve yargıya duyulan güvenin de yine mekanizmalara başvuruda caydırıcı bir etken olarak karşımızda çıktığını görüyoruz. Yani insanların çoğunda adalete erişim konusunda başvursam da ne olacak ki? Başvursam da yıllar sürecek zaten. Zaten bir sonuç alamayacağım ki gibi endişelerle karşı karşıya olduklarını görüyoruz. Ve aslında adalete erişimde bir karar almaya gelene kadar henüz mekanizmalara başvuru konusunda zaten sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla bu bahsettiğim zincirin her aşamasında birçok problemden bahsediyoruz ve Türkiye'de maalesef durum hiçbirinde çok da iyi değil. Yargı paketleri, insan hakları, eylem planları, adalet erişim başlığı altında birçok çözüm önerisiyle geliyor her sene. Ama maalesef bu konuda da çok daha iyi yol aldığımızı söylemek mümkün değil. Daha sonrasında yine bahsederiz ama biz bu adalet erişim mekanizmasında proje kapsamında birazcık daha aslında tüm bu sorunlarla başa çıkma iradesi gösteren sivil toplum örgütleri ve barolar, insan hakları alanında çalışan avukatların güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Adalet erişimin güçlendirilmesini bu yolla sağlamayı amaçlıyoruz. Projenin temel amaçlarından biri de o. Belki birazdan da oraya girmiş olur.
Aslında söylediklerinden orada bir adalet var uzakta. Erişemesek de o adalet bizim adaletimizdir diye çınlıyor zihnimde benim ama erişilebilir kılmaya ihtiyacımız var. Bunu biliyoruz. Hali hazırda erişebildiğimiz zamanki adaletin durumu da tamamen ayrı bir mesele ama onu en azından ne bu projenin ne bu programın konusu yapmayalım. Oradan ayrıca uzun uzun programlar çıkarabiliriz. Biraz önce söyledin Evindar ama istersen ben bir kez daha baştan gideyim. Problem nerelerde yer alıyor diye böylelikle bir liste sunmuş olabiliriz. Özellikle adalete erişimde kolaylaştırıcı olmaya ve ön almaya çalışan sivil toplum kuruluşları misilleme tehdidiyle karşı karşıya kalıyorlar. Hedef gösterilme, idari ve yargı taciziyle karşı karşıya kalma gibi tehditler var. Fiziki erişim söyledin az önce. Ekonomik sebepler, mekanizmaların olmaması sivil toplum örgütlerinin bu erişim meselesinde müdahil olabilmesi için. Mekanizmalara güvenin olmaması, baskıcı politik ortam, hakları ve mekanizmaları bilmemek, cezasızlık politikası ve özel hayatın ifşa edilmesi. özellikle de kadın ve LGBTİ artı başvurucular arasında çok ciddi bir mesele özel hayatın ifşa edilmesi. Bu başlıklar altında kategorize edebiliyorsunuz ve meseleler çok farklı gruplara dokunuyor. Biraz önce söylediğin önemli bir kavram da çoklu ayrımcılık meselesi. Bazen birden fazla konumlanma nedeniyle üst üste binen ayrımcılıklar nedeniyle de adalete erişimde sorun yaşanıyor. Bu bağlamda siz projeyi kurguladınız ve devam ettiriyorsunuz ama aynı zamanda da bu çoklu ayrımcılıklar meselesi nedeniyle de ortaklıklar da yapıyorsunuz. Projede kampanyanızın yürütücüsü bir takım örgütler olacak. Biraz proje mimarisini anlatır mısınız bize? Neler yaptınız bugüne kadar, bundan sonra neler yapmayı hedefliyorsunuz?
Tabii, seve seve. Yani dediğin gibi aslında projenin ismi Adalet Erişim olunca ve konu çok çok kapsamlı olunca bizim adalet erişimin güçlendirilmesindeki amacımız ve yöntemimiz sivil toplum örgütlerinden geçiyor aslında. Çünkü zaten aslında Türkiye'de faaliyet gösteren, hak temelli çalışmalar yürüten her sivil toplum örgütü adalet erişiminde yaşanan bir probleme odaklı çalışıyor. Ve biz de projede 5 tane pilot ilde aslında çalışmalar yürütüyoruz. Ankara, Adana, Diyarbakır, Mardin, Antalya illerinde pilot iller olarak belirlediğimiz bu illerde ve burada çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleriyle beraber aslında tasarladık bu projeyi. Onlarla çalışacak şekilde tasarladık projeyi. Ve bu projelerin, bu örgütlerin her biriyle projenin farklı farklı alanlarında temas ediyoruz. Onların çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Ve bu çalışmaları desteklerken de aslında bizim Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nin daha önceki çalışmalarında yaptığı bazı çıktılardan ilham aldık aslında. 2016-2019 yılları arasında yürüttüğümüz bir engellilerin adalet erişimi projesi vardı. O projenin çıktılarından edindiğimiz ilhamla şuna odaklanmaya karar verdik. Sivil toplum örgütlerinin aslında dezavantajlı grupların adalet erişiminin geliştirilmesindeki anahtar rolünü fark edip ve bu kolaylaştırıcı rollerinin güçlendirilmesi gerekliliğini fark ettik ve aslında biz STO'ların diğer paydaşlarla, yani akademisyenlerle, barolarla, hak temelli çalışmalar yürüten avukatlarla aralarındaki ilişkilerin ve işbirliklerinin arttırılmasını amaçladık bu projeyle. Ve proje mimarisinde bunu yaparken kapasite geliştirme faaliyetlerin yanı sıra izleme, savunuculuk faaliyetleri de planladık. Bunları birkaç örnek olarak şey gösterebilirim. Hani 6İB programımız var. 12 tane sivil toplum örgütünün yürüttüğü projelere 6İB desteği sağlama imkanımız oldu. Yine bu işbirlikleri kapasite geliştirme kapsamında sivil toplum örgütlerinin savunuculuk yaparken kapasitelerinin geliştirilmesine ihtiyaç duydukları konulara dair eğitimler düzenledik. Hem avukatlara hem de sivil toplum örgütü temsilcilerine. Burada da belki şunu örnek gösterebilirim. Öyle ki her ne kadar barolar komisyonları aracılığıyla ve adli yardım merkezleri aracılığıyla dezavantajlı gruplara destek sağlıyor olsalar da bazı konularda kapasite geliştirmeye ihtiyaç duyduklarını ilettiler bize önceki projelerimizde de. Örneğin çok fazla başvuru alıyor olmalarına rağmen, dezavantajlı gruplarla çok temas ediyor olmalarına rağmen veri toplama, belgeleme konusunda kurumsal eksikliklerini iletmişlerdi önceki projelerde. Dolayısıyla biz bu yönde eğitimler düzenledik projede. Yine sivil toplum örgütleri bakımından da her ne kadar sürekli aynı alanda faaliyet gösteriyor olsalar da, örneğin ulusal ve uluslararası mekanizmaların kullanımı konusunda kapasite geliştirmeye ihtiyaç duyduklarını iletmişlerdi. Bunun gibi başka başlıklarda aslında insan hakları temelli mülakat teknikleri, karar yazım, hukuk okur yazarlığı gibi birçok farklı başlıkta kapasite geliştirme faaliyetleri düzenledik. Ve akademinin de işin içine dahil edilmesi, adalet erişim kapsamındaki literatürü aslında meseleye dahil edebilmek için bir uluslararası adalet erişim konferansı gerçekleştirdik. Bu konferansın da kitabını yayınladık. Hem de konferans kayıtlarına YouTube kanalımızdan da ulaşabilirsiniz. Bunun dışında yine yargısal mekanizmaların kullanılmasını teşvik etmeyi de amaçlıyoruz projede. Bunun için de bir sürü faaliyetimiz var. Ya 3 senelik bir proje aslında ve birçok faaliyeti var. Aklıma gelen temel olaraklar bunlardı. Ama genel olarak aslında projenin amacının tekrar, yani mimarisinin altında yatan amacın sivil toplum ve barolar arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve hem sivil toplum örgütü çalışmalarında avukatların desteğini daha çok sağlayabilmek için hem de avukatların yürüttüğü çalışmalarda sivil toplum metodolojisinin daha çok dahil edilmesini de bazı yöntemlerimiz olarak sıralayabilirim aslında.
Şimdi yeni dönemde bir de kampanya hazırlığındasınız. Özellikle temel özgürlüklere ait alanların daralması, sivil mücadele alanlarının daralması gibi bir süreç yaşıyoruz ve bu süreçin arkasından da gelen bir tür inançsızlık var. Yani hiçbir şey çözülemez, adalete başvursam ne olur, dava etsem ne olur, takip etsem ne olur gibi de bir inançsızlık var ve bu kitleselleşiyor biraz da yani bu inançsızlık. Biraz buradan yola çıkarak hazırladığınız, daha doğrusu direkt buradan yola çıkarak hazırladığınız bir kampanya olacak. Biraz o kampanyadan söz etmek iyi olur. Dinleyicilerimizin de bilgilenmesi ve belki de destek vermek isteyenlerin destek verebilmesi için.
Evet. Ya aslında bu kampanya bizim şu anda en temel çalışmalarımızdan birisi. Projenin sonuna yaklaşırken önceliklediğimiz konulardan bir tanesi. Aslında şöyle, özellikle son yıllarda Türkiye'de yargısal pratiklerde şöyle bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Şaban Vatan, Mısra Sel, Emine Şen Yaşar gibi örneklerle karşı karşıyayız. Ve bu insanların uğradıkları ağır hak ihlallerinin ne karşı hak arama mücadelesine giriştiklerini ve bunun karşılığında neredeyse taciz boyutuna varacak bir yargısal tehditle karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Ve aslında bu o kişileri sadece bireysel olarak etkilemekten ziyade senin de dediğin gibi Ruh, toplum nezdinde aslında yargıya duyulan güvenin giderek azalmasına sebep oluyor. Evet, evet, zaten Türkiye'de yargıya duyulan güven hiçbir zaman çok da iyi boyutta değildi belki. Ama yani başvursam da ne olacak ki gibi bir boyuttan, başvurursam başıma bir şey gelecek gibi bir boyuta hızla gidiyor aslında bu durum. Ve bu sadece tabii ki böyle medyaya yansıyan durumlarda da karşımıza çıkmıyor. Yani bir üniversite LGBTİ aktivistin yurttan atılma tehdidi, bursunun kesilmesi tehdidi de aynı şekilde, bir idari disiplin tehdidi de aynı şekilde yorumlanabilir. Ama bir hakkını kullanma ya da hakkını arama iradesi gösteren herkesin kafasında duyduğu bir endişe, başıma bir şey gelir endişesi aslında giderek büyüyen bir tehdit olarak karşımızda. Ve bu tehdit aslında yani anayasada madde 36'da açıkça koruma altına alınan bir hak arama özgürlüğümüz var bizim. Ama bu anayasal hakkımızı giderek pratikte kullanmaktan çekindiğimiz ve hak aramanın kriminalize edildiği neredeyse bir noktaya geldiğimizi görüyoruz son yıllarda. Projenin başladığı tarihten bugüne kadar gelen noktada biz artık sonuna yaklaşırken bu problemin giderek büyüdüğünü ve projede bizim mutlaka bu noktaya da odaklanmamız gerektiğine kanaat getirdik. Çünkü dediğim gibi adalet erişim bir zincir ve yani Türkiye'de evet karar alındıktan sonra bile bu kararın uygulanmasıyla, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasıyla ilgili dahi sorunlar yaşıyoruz maalesef. Ve bu zincirin her halkasında yaşadığımız birçok problem var. Bunların hepsiyle mücadele etmeye çalışıyor sivil toplum. Ama ilk halkasında dahi giderek büyüyen ve yeni yeni eklenen halkalar görüyoruz biz. Ve biz dolayısıyla bu ilk halkaya da odaklanmak ve hak arama özgürlüğünün güçlendirilmesi, bu hak aramanın kriminalize edilme tehdidiyle daha fazla mücadele etme gereği duyduk aslında. Ve bu sebeple bir kampanya yürütme ihtiyacı hissettik. Ve projemizin son 3 ayındayız aslında. Bu 3 ayı bu kampanya projesiyle değerlendirmeye karar verdik. Burada aslında bizim hedef kitlemiz hak ihlaline uğradıklarında başlarına bir şey geleceği korkusuyla hak aramaktan vazgeçen insanları hedef alıyoruz. Ve şunun altını çizmek istiyorum. Hak aramak yani daha doğrusu kullanılan bu hakkı aramayı, hak arama özgürlüğünün güçlendirilmesi ancak aslında bu hakkın kullanılmasıyla mümkün. Ve hakkını arayan insanlara dayanışarak mümkün. Evet, bir yandan tabii ki bir bu tehditin farkındayız. İnsanların hak arama mücadelelerinde yaşadıkları endişelerin farkındayız ve bunun üstesinden gelmek belki sivil toplumun tek başına altından kalkabileceği bir yük değil. Ama şunu da kabul ediyoruz. Sivil toplumun etki edebileceği alanlar her konu bakımından farklı. Bir anayasa mahkemesinin kararının uygulanması konusunda yaratabileceğimiz etki farklıyken dayanışma hissini yaratabileceğimiz, dayanışma hissine katkı sağlayabileceğimiz katkı daha farklı. Dolayısıyla biz bu kampanyayla aslında hak arama mücadelesi içindeki insanların arasındaki dayanışma hissini güçlendirmek ve bunun bir anayasal hakkınız olduğunun altını çizmeyi amaçlıyoruz aslında.
Epey uzun süren bir projeydi. Sonuna doğru geliyorsunuz. Söylediğin gibi adalete erişim diye kısalttığımız dezavantajlı grupların adalete erişiminin güçlendirilmesi projesi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu demokrasi ve insan hakları için Avrupa aracı tarafından desteklendi. Ama başka paydaşlarınız da var projede. Kampanya sürecinde ayrı paydaşlarınız olacak. Proje sürecinde pek çok paydaşla bir araya geldiniz. Biraz kimlerle bir araya geldiniz ve onlardan neler öğrendiniz? Karşılıklı öğrenme süreci nasıl gelişti? Onu da konuşalım mı?
Tabii, çok teşekkürler bu soru için. Buraya ben de değinmek istiyordum. Yani aslında bizim tabii ki hani Türkiye'de olup bitenin dışında proje süresince karşı karşıya kaldığımız problemler de bu kampanya ihtiyacını doğurdu. Biraz önce bahsettiğim Altibe projesi kapsamında 12 tane yerel sivil toplum örgütüyle birlikte çalıştık saydığım illerden. Ve bu Altibe projeleri yürütürken aslında biz bu sorunla o kadar sık karşı karşıya geldik ki bir hak ihlaline uğrayan kişinin hukuki destek sağladığımız noktada ve hukuki destek sağlama imkanımız olmasına rağmen bir yol gösterdiğimiz noktada resmi bir aksiyon almaktan çekinmesi ya da saha araştırması yapılırken ses kayıt cihazı açıldığı anda konuşmaktan vazgeçmesi insanların gibi tekrar tekrar karşımıza çıkan bir endişe ve korku ile karşı karşıya kaldık ve Altibe projesi yararlanıcılarımız, sivil toplum örgütleri bakımından bizlere sık sık dile getirilen bir problem olarak karşımıza çıktı bu. Ve aslında deneyim paylaşım toplantılarında bir araya geldiğimiz her seferde bu problemi tekrar tekrar nasıl üstesinden gelebileceğimize dair fikir yürüttük. Ve bu örgütlerin 5 tanesiyle birlikte bu kampanyayı yürüteceğiz aslında. Diyarbakır'da ZAN Sosyal Siyasal İktisadi Araştırmalar Vakfı, Adana'dan Adil Yargılanma Hakkına Erişim Derneği, Ankara'dan Üniversiteli Queer Araştırmaları ve Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans, İntersex Dayanışma Derneği, UniQueer, Adana'dan Kadın Özgürlük ve Eşitlik Derneği ve Diyarbakır'dan Mezopotamya Göç İzleme Derneği ile birlikte yürüteceğiz bu kampanya projesini. Kampanyada bizim yerelde de tabii ki güçlendirilmesini çok önemsediğimiz bir mesele bu. Onların çalışmalarında da sık sık karşı karşıya kaldıkları bu problemde kendi çalışmaları bakımından da bu kampanyayı araçsallaştırmalarını amaçlıyoruz. Ve projeyi beraber yürütmeyi amaçlıyoruz aslında.
Çok ortaklı, çok paydaşlı, çok meseleli, üst üste ayrımcılıkların konuşulduğu bir hem proje hem kampanya süreci. Öncelikle emeğinize sağlık. Sivil toplumun bu alandaki adımları ve güçlendirilmesi hakikaten hepimizin hayatını etkileyen kritik bir mesele. Son olarak Rauf, eklemek istediğin bir şey var mı? Yoksa eşidin?
Yoktur. Yoktur. Çünkü programın sonuna geldik. Bugün bitiriyoruz. Eşit Haklar İzleme Derneği ile birlikteydik. Proje koordinatörü avukat Evindar Başboğa bizimle birlikteydi. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için Evindar Hanım. Dinleyicilerimiz gelecek hafta yine Salı günü 16.30'da dinleyebilir. Ağzınıza sağlık.
Çok teşekkürler biz davet ettiğiniz için tekrardan. Sağ olun.
Hoşçakalın.